Ayrım 3. Her güne bir Nietzsche. Alan Percy. Sayfa 75. 31. Birileri acı çekiyorsa bunun bedelini başkaları öder. Her şikayet intikamı da içinde barındırır. Şikayet etmeye alışkın insanlarla bir arada yaşamak gerçek bir eziyettir. Ve bu insanların negatifliği etrafındakileri de etkiler. Bu yüzden Nietzsche şikayetten bir çeşit intikam gibi bahsediyor. Şikayetin sahibi kadar maruz kalan kişiler için de geçerlidir bu. En ilginci de devamlı şikayet eden insanların yaptıklarının farkında olmamasıdır. Bu bağımlılıklarının farkına varmalarını sağlayabilmek için şu konulara dikkat çekebiliriz. Kimse başkalarının şikayetlerini dikkatle dinlemez. Hep şikayet eden insanlar pek sevilmez ve sonunda arkadaşlarını kaybederler. Olumsuz bir durumdan bahsetmek çözüm değildir. Hatta eylemin durmasına neden olur ve sonunda şikayetin sahibinin de yorulmasına yol açar. Bu negatifliğin arkasında bir zayıflık da vardır aslında. Konfüçyüs'ün de dediği gibi, topa vurmayı bilmeyenler yuvarlak olmasından şikayet eder. 32. Aşkta her zaman biraz delilik vardır. Delilikte de her zaman biraz mantık. Burada çılgın aşktan bahsedilmiş olmasına rağmen bu bölümü hayata, insana ve tüm kural tanınmazlığıyla aşka aşık bir adama bırakacağız. Karşınızda Julius Henry Marx, arkadaşlar arasında bilinen ismiyle Groucho. Aşkta en büyük sorun çoğu insanın bu hissi gastritle karıştırmasıdır. Bu rahatsızlıktan nihayet kurtulduklarında kendilerini evli buluyorlar. Benimle evlenir misiniz? Paranız var mı? Önce ikinci soruya yanıt verin. Elbette çok zenginim ben. Sizi sevdiğimi söylemeye çalıştığımı görmüyor musunuz? 20 çocuk doğurmayı nasıl başardınız? Kocamı çok seviyorum. Ben de puro içmeyi çok seviyorum. Ancak ara sıra puromu ağzımdan çıkarıyorum. 33. Uçmayı öğrenmek isteyen insan önce yürümeyi, koşmayı, tırmanmayı ve dans etmeyi öğrenmelidir. Uçmak uçarak öğrenilmez. Stres ve hayal kırıklığı sebeplerinden biri de bazı şeyleri hazırlıklı olmadan yapmaya çalışmaktır. Nietzsche'nin de bu aforizmasında belirttiği gibi zoru başarmak isteyen insan bu girişimin öncesinde daha az zor olan şeyleri başararak hazırlık yapmamışsa asla atlatamayacağı bir hayal kırıklığı yaşamaya mahkumdur. Bu da bizi yeniden geçiş ritüelleri konusuna getiriyor. Yapabileceklerinin farkında olan insan hayatın önüne koyduğu zorluklarla nasıl yüzleşebileceğini bilir ki bu bir sonraki seviyeye geçmek için de çok önemlidir. Büyük bir amacımız varsa ona ulaşmak için adım adım ilerlememiz gerektiğini unutmamalıyız. Diyelim ki hoşlandığımız insanı baştan çıkarmak istiyoruz. Atmamız gereken adımlar şöyle sıralanabilir. Kişinin ilgimizi algılamasını sağlayacak küçük temaslar. 2. İki tarafında kendini rahat hissedebileceği ilk konuşma. 3. İlk randevuda arkadaşlık ve hoşlanma arasındaki belirsizlik devam etmelidir. 4. Karşıdakinin hislerini anlamak için ihtiyatlı yaklaşma. 5. Olumlu karşılık alındıysa ve gerekli yakınlık sağlanabildiyse kesin yakınlaşma. 34. Canavarlara karşı savaş veren kimse canavara dönüşmemeye dikkat etmelidir. Dünyanın kötülüğünden korunmaya çalışan kötümser insanların kendi kötülüklerine yenik düşmesi sıkça görülen bir olaydır. Öte yandan başkalarının yaptıkları bizim yapacaklarımıza gerekçe olarak gösterilemez. Nietzsche bu aforizmasında hayatta bizi katılaştıracak ve hatta zalimleştirecek zorluklar yaşayabileceğimizi ancak bu dönüşümün kişisel bir seçimden ibaret olduğunu anlatmaya çalışıyor. Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı kitabında negatif determinizme karşı çıkar ve insanın en zor durumda bile dünyaya ve başkalarına karşı sergileyeceği tutumu seçebileceğini söyler. Auschwitz cehenneminden geçmiş biri olarak kamptaki bazı sürgünlerin yaşananlardan etkilenerek arkadaşlarına yapılan işkencelerde işbirliğine gittiğini anlatır. Öte yandan aynı durumdaki diğer insanlar hastaları teselli etmekte ve bir lokma ekmeklerini başkalarıyla paylaşmaktadır. Acı ve acı çekmek konusunda Budist felsefesine gönderme yaparak şöyle söyleyebiliriz. Sana acı çektiren bir durumdan kurtulmak için elinden hiçbir şey gelmiyorsa o zaman bu acıyla yüzleşme yolunu seçebilirsin. 35. Herkes farklı görür. Dehşetin babası Sphinx'in bile bir bakış açısı vardır. Yani bir sürü doğru vardır ve doğru diye bir şey yoktur. Etrafımızdakilere karşı değiştirmemek için direndiğimiz düşüncelere tutunmamızdan kaynaklanan ve dünyayı düşmanımız gibi görmemize sebep olan stres, empati yoluyla giderilebilir. Yani kendimizi karşımızdakinin yerine koymak ve olayları onun bakış açısından değerlendirmek gerekir. Edward de Bono, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği kitabında altı görünmez şapkadan bahseder. Bu şapkaları taktığımızı düşünerek bakış açımızı değiştirebilir ve bir duruma farklı açılardan bakmayı deneyebiliriz. Beyaz şapka, olaylara objektif bakmamızı sağlar. Bu düşünme stili, duruma soğukkanlılıkla analitik yaklaşır. Siyah şapka, olumsuz düşünmeyi gerektirir. Kötü giden yanları görmemizi sağlar. Kötü gidebilecek konuları tahmin etmemizi, öngörmemizi mümkün kılar. Yeşil şapka, yaratıcı düşünmek demektir. Yenilikçi olmayı, alternatifleri düşünüp yeni yaklaşımlar geliştirmeyi gerektirir. Kırmızı şapka, duyguların, sezgi ve fikirlerin, yani içimizdeki bilgeliğin tomurcuklanmasını sağlar. Sarı şapka, olumlu düşünce şapkasıdır. Olayın iyi yanlarını görmemizi ve olası faydalarından yararlanmamızı sağlar. Mavi şapka, analitik şapkadır. Düşüncelerimizi şekillendiren, süreci gözden geçirmemize yardımcı olur. 36. En bayağı yalan, insanın kendini kandırmak için söylediğidir. Nietzsche, başkalarını kandırmak beyhude bir çabadır, der. İnsanları canavara dönüştürense, kendi kendilerini kandırmalarıdır. İnsanın kendini kandırırken kullandığı yöntemlerden biri, ki bu başlıca stres kaynaklarından biridir, hep kendisinin doğru olduğuna inanması, diğerlerinin hata yaptığını düşünmesidir. Bu durumu çok güzel anlatan bir fıkra vardır. Karayolunda yanlış yönde ilerleyen bir sürücü radyoyu açar ve karayollarında bir arabanın yanlış yöne gittiğini, büyük tehlike yarattığını duyar. Bu durum karşısında şöyle tepki verir. Bir arama mı? Hepsi yanlış yönde yahu. Bu durum karşısında şöyle tepki verir. Bir araba mı? Hepsi yanlış yönde yahu. Herkesin yanıldığını düşünmek, insana kendi hatasını kabul etmekten çok daha kolay gelir. Depresyonun tohumlarından biri de burada yatmaktadır oysa. Yanlış yönde ilerleyen araba, herkesin üzerine geldiğini hisseden biri için dünya mutluluğunu engellemeye odaklanmış bir düşman gibidir. Halbuki bazen hata yaptığımızı, kafamızın karıştığını kabul etmek yeterli olacaktır. Bir Hint atasözünün söylediği gibi, ayakkabı giymek tüm dünyaya halı sermekten daha kolaydır. 37. En az bir kez dans etmediğimiz her günü kayıp saymalıyız. Bu sözün Nietzsche gibi ıstıraplı bir karaktere ait olduğuna inanmak zor geliyor. Ancak varoluşun uçurumlarında gezmiş bir insanın en göz alıcı yüksekliklere çıkmış olması da mümkün. Dans, mutluluğun en doğru ve eski betimlemelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Eskiden kabilelerle ruh çağırmak, yağmur yağdırmak veya ava hazırlanmak için dans edilirdi. Dans terapisi konusundaki araştırmalar her çeşit dansın tedavi edici özellikleri olduğunu ortaya koyuyor. Dans ederken vücudumuzun ve diğerleriyle iletişim kurma şeklimizin farkına varırız. Dans, içimizden geldiği gibi hareket etmemize yardımcı olur ve kendimize olan güvenimizi arttırır. Özellikle çekingen insanlar için çok faydalıdır. Çünkü alternatif bir iletişim kurma yolu olarak kullanılabilir. Stresten, fiziksel ve psikolojik gerginlikten uzaklaşmamızı sağlar. Kontrol ettiğimiz hareketlerimiz gibi duygularımızın da farkına varmamıza yardımcı olur. 38. Vücudunuz en derin felsefenizden bile daha bilgedir. Vücut dili sözlüğü. Hareketlerimiz ne anlama geliyor? Çeneyi okşamak, karar vermeden önce düşünmek. Kolları bağlamak, savunmaya geçmek. Başı öne doğru hafifçe eğmek. Söylenenlere ilgi duymak. Birbirine geçmiş parmaklar, otorite karşısından tepki beklentisi. Gözleri oluşturmak, şüphe, inanmama. Saçlarla oynamak, güvensizlik, karşıdakini baştan çıkarma arzusu. Dudakları büzmek, güvenin sarsılması, memnuniyetsizlik. Yanağa dokunmak, düşünme. Elleri kalçanın üzerine koymak, önemli bir şey yapacak veya söyleyecek olmak. Elleri ovuşturmak, olacakları heyecanla beklemek. Parmaklarla ritim tutmak, sabırsızlık, acilecilik. Yere bakmak, insanın duyduklarına inanamadığı anlamına gelmektedir. Yukarı bakan avuç içi, samimiyet, masumiyet. Bacak bacak üzerine attıktan sonra bir ayağı devamlı hareket ettirmek. Sıkılmak, sabırsızlanmak. Sandalyenin ucuna oturmak, gitme isteği. Bacakları açarak oturmak, rahatlama, açık olma. Topukları birleştirmek, korku, hassasiyet. 39. Uçuruma gözlerinizi dikip bakarsanız, uçurum da size bakmaya başlar. Evren, bize kendi düşüncelerimizi yansıtan bir ayna gibidir. Budist felsefesinde anlatıldığı üzere, dünyaya bakarken onu kendi renklerimize boyarız. Bu yüzden kötümser insanlar olumsuz olaylar yaşamaktan kurtulamazken, iyimser insanların şansı her zaman yaver gider. Rhonda Byrne'ın başarılı kitabı The Secret, sırrın ana fikri de budur. Yani insanın çekim yasasını kendi istedikleri için kullanmasıdır. Kitapta yer alan yazılardan birinde Lisa Nichols şöyle diyor: "Çekim yasasını her yerde görebilirsiniz. İnsan her şeyi kendine çeker. İnsanları, işini, olayları, sağlığı, zenginliği, şüpheleri, mutluluğu, sürdüğü arabayı, yaşadığı mahalleyi. Her şeyi bir mıknatıs gibi kendimize çekeriz. Düşündüğümüz her şeyi, tüm hayatınız aklınızdan neler geçtiğinin göstergesidir. İstediğimiz hayata ulaşmak için çekim yasasını nasıl kullanabiliriz? Kitaba göre şu dört adımı izlemek gerekiyor. 1. Ne istediğini bilmek ve onu evrenden istemek. 2. Düşünceleri istenilen şey üzerinde yoğunlaştırmak. 3. İstediğimiz olmuş gibi hissedip hareket etmek. 4. İsteğimiz bize geldiğinde onu karşılamaya hazır olmak. 40. Uçuk olayların ardından normal olaylar yaşanmaz. Bu uçuklukların tam tersi olaylar yaşanır. Tao Te Ching şiirlerinden birinde şöyle der: "Aşırı ilgi boşa yapılan harcamadır. Gereksiz eşya büyük kayıptır. Neyin yeterli olduğunu bilirsen asla utanç duymazsın. Ne zaman geri çekilmen gerektiğini bilirsen asla tehlikeye girmezsin. Bu şekilde uzun süre yaşayabilirsin." Orta yolu bulma çağrısı Budizmin de ilkelerindendir. Siddhartha Gautama'ya göre mutlu olmak ve sorunsuz yaşamanın sırrı kolayla zorun, yüzeysellikle derinliğin, zevkle acının orta noktasını bulabilmektir. Nietzsche'nin de dediği gibi uçlarda gezenler erdemden kötülüğe giden sınırı geçme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Çünkü tutkular düşüncesizce hareket etmeye neden olabilir. Eyleme geçme vakti geldiğinde orta yolu bulmaya çalışmak, korkmak ve girişken olamamak anlamına gelmez. Doğrunun ve daha da önemlisi verimliliğin radikal duruşlarında bulunamayacağını bilecek kadar geniş bir bakış açısına sahip olmak anlamına gelir. Aristo'nun da dediği gibi erdem, iki uç arasındaki orta noktayı nasıl bulabileceğinizi bilmektir. 41. Yol arkadaşlarına ihtiyacım var benim. Ama canlı yol arkadaşlarına. Gönlümün istediği yere taşıyacağım ölülere veya kadavralara değil. Nietzsche arkadaşlık konusunda şöyle diyordu. Arkadaşına karşı süt kaymağı gibi ol. Ancak yeri geldiğinde de sert ol. Wilde'ın da dediği gibi en cesur arkadaşlarımız başarılarımızı bizimle kutlayabilenlerdir. Ancak yanlışa düştüğümüzde bunu bize söyleyebilenler de gerçek arkadaşlarımızdır. Duymak istediklerimiz dışındakileri söyleyebilen ve bunu bizim iyiliğimiz için yapabilen arkadaşlarımız daha iyi insanlar olmamıza yardımcı olurlar. Yalnız unutmayalım ki duymak istediklerimiz dışındakileri söyleyebilen ve bunu bizim iyiliğimiz için yapabilen her zaman bir arada olmaz. Kötülüğünden dolayı konuşmayan insanlar vardır. İyi arkadaşın tanımı budur. Karşısında olduğumuz gibi davranabildiğimiz, hayatın zorluklarını yenmemizi sağlayan kişi. Bu zorlukların çoğu da kendi önümüze koyduğumuz engellerdir. Tarihteki büyük liderlerin yardımcı olarak şakşakçılarını değil de kendi bakış açısını anlatabilecek kişileri seçmiş olmasının sebebi de budur. Gerçek bir arkadaşla dünya görüşümüzü geliştirirken gücümüzü de ikiye katlarız. 42. Sevginin açık elini örtmek ve alçak gönüllü olmak en zoru budur işte. Filozof Yudu Krishnamurti çıkar ilişkisi ben sana bunu veriyorum, sen de bana şunu veriyorsun ve güç savaşının ötesindeki sevginin ne anlama geldiği üzerine şöyle düşünüyor. Özgürlük ve sevgi birlikte büyür. Sevgi bir karşılık değildir. Ben seni, beni sevdiğin için seviyorsam bu ticaretten ibarettir. Pazarda bulunan bir şeydir. Sevgi karşılık beklememektir. Bir şey verdiğini bile hissetmemektir. Ancak böyle bir sevgi tanıyabilir özgürlüğü. Yalın ayak yayaların sıkça geçtiği bir yolda bir taş görürsen, o taşı yoldan alırsın. Senden istedikleri için değil, başkalarını düşündüğün için yaparsın bunu. O başkalarının kim olduğu önemli değildir. Onları asla tanımayacaksındır. Ağaç dikmek ve onunla ilgilenmek, nehre bakıp dünyanın güzelliğinden keyif almak, tüm bunlar için özgür olmak gerekir. Özgür olmak için de sevmelisin. İki insanın birbirini hiçbir baskı hissetmeden sevebilmesi için özgürlük duygusuna ihtiyaç vardır. Evrene duyduğumuz sevgi için de aynı şey geçerlidir. İnsanın cömertlik duygusuyla yaptığı bir şey, yardım etmenin keyfine varabilmek için yardım etmek, karşılık ve hatta teşekkür bile beklememek. 43. Başarılı birinin küstahlığını, başarısız birinin küstahlığından daha nahoş bulabiliriz. Başarı nahoş bir şeydir. Nietzsche bu aforizmasında kıyaslama cehenneminden bahsediyor. Kıyaslama ve sonrasında gelen kıskançlık aslında hayranlıktan kaynaklanır. Bu durumda daha iyi bir insan olma yolunda hırslanmamızı sağlamak yerine kendi potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engelleyen bir fren görevi görür. Sahip olamadığımız güzellikler için üzüntü duymak şeklinde tanımlanabilecek bu duygu, kıskanan kişinin etrafındakilerle ilişkisinde zorluk yaşamasına neden olur. Çünkü kıskandığı kişiler genelde en yakınındaki arkadaşlarıdır. Psikologlar kıskançlık duygusuyla savaşabilmek için sahip olamadığımız güzelliklere kendimizi değersiz hissettiren bir faktör gibi bakmaktan vazgeçmemiz gerektiğini söylüyorlar. İş arkadaşlarımızdan birinin başarısı bizim başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Tam tersine bizim de yapabileceğimizi gösterir. Kıskançlığın yerine hırs duygusunu koyduğumuzda diğerlerinin başarıları ve sahip oldukları daha iyi bir insan olmamız için davetiye gibi gelir bize de. En iyi kıyaslama insanın kendini kendisiyle kıyaslamasıdır. Bulunduğumuz yere bakarak olmak istediğimiz yere ulaşmak için ilham alabiliriz. 44. En iyi düşünceler yol boyunca aklımıza gelenlerdir. Felsefi bir yolculuk için atılması gereken adımlar. 1. Belli bir gün, belli bir saatte kendinizle randevulaşın. Hiçbir zorunluluk bu randevunuzu iptal ettiremesin. 2. Buluşmanız için size ilham veren bir yer seçin. Mutlu anılarınızı hatırlatan veya iyi hissetmenizi sağlayan bir yer olsun. Fazla kalabalık olmayan 3. Fazla kalabalık olmayan gün ve saatleri seçin. Etrafınızdakilerin felsefi yolculuğunuzu engellemesine izin vermeyin. 4. Endişeleriniz varsa bunları kendinize sormak üzere not alın. Buluşmanızda aldığınız kararları da not alın. 5. Buluşmanıza zaman sınırı koymayın. Felsefenin sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. Seansın sona erdiğini düşünmeden eve dönmeyin. 6. Felsefi yolculuk için en doğru alanlar park, müze, mezarlık ve hatta şehrin hiç tanımadığınız bir bölümü gibi yerler olabilir. 7. Buluşmanıza rahat giysiler içinde gidin. Felsefe gösteriş veya cilve istemez. 45. Düşüncelerini buz üzerinde sergilemeyi bilmeyen kişi ateşli tartışmalara girmemelidir. Ya da bir Japon atasözünün dediği gibi, ne söylemen gerekiyorsa yarın sabah söyle. Herkesin kendi düşüncelerine kulak verdiği tartışma ve yanlış anlamalar en büyük stres kaynaklarından biridir. Her zaman haklı olmak isteyenler sevilmeyen insan haline gelirler ve kızgınlıklarla, sıkıntılarla dolu listeleri giderek uzar. Richard Carlson bu endişe pınarına karşı şunları öneriyor. İnsanlarla savaşmak yerine akıllıca aralarına karışın. İnsanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilmek için konuşmalarını kesmeyin. Cümlelerini bitirmelerine izin verin. Haklı olmadan önce sevimli olmayı seçtiğiniz her fırsatta doğru karar vereceksinizdir. Haklı olduğumuzu anlatmak için baskı yapmaktan vazgeçersek karşımızdakiler zamanla hatalarının farkına varır. Biz de zamanımızı ve enerjimizi polemiklere girerek harcamak zorunda kalmayız. Nietzsche'nin de dediği gibi hayatı kolaylaştırmak için düşünceleri buz üzerinde soğumaya bırakmak gerekir. 46. Aşık insanı iyileştirmek için kuvvetli bir gözlük yeterli olacaktır. Aşk, karşımızdaki insanın nasıl biri olduğuna dair düşüncelerimizden kaynaklanan bir duygu olarak düşünülürse, Nietzsche'nin söylediklerinin doğru olduğu varsayılabilir. Bir duyguyu başka bir duyguyla değiştirerek aşkın kötü yanından birkaç saat içinde kurtulabiliriz. Öte yandan aşk, ihtiyacının nereden geldiğini analiz etmek önemlidir. İdealleştirme ve hayal gücünü karşıdakini tanıma ihtiyacı ve olgunluğun üzerine koymanın ne olduğunu bilmek gerekir. Nietzsche'nin can sıkıcı bulduğu Platon'a göre aşık olmak insanın kendisinde eksik olan parçayı bulması demektir. Yani diğer yarımızı arıyoruz. Günümüzde çoğu çift terapisti bunu sorguluyor ve birçoğu insanların tam olduğunu ve kendilerini tam hissetmek için kimseyi beklemelerine ihtiyaç olmadığını savunuyor. Aşk çok güzel bir duygu olsa da aşık insanın enerjisinin çoğunu bu alana kanalize ettiğini düşünürsek, uçlarda stres ve acı olduğundan orta yolu bulmak isteyen insanların aşkı doğru yerde, doğru şekilde yaşaması gerektiğini söyleyebiliriz. 47. Karşısındakinin aptal olduğunu söyleyen insan öyle olmadığını görünce sinirlenir. İnsan ilişkilerinin büyük bölümünü ön yargılar belirler ve kontrol edilmesi çok zor olan bulaşıcı bir hıncın ortaya çıkmasına sebep olurlar. Hınç, işleme mekanizmasını anlarsak durdurabileceğimiz 3 aşamada ilerler. 1. İlk aşama yargılamadır. Tüm insanların farklı olduğunu düşünürsek, başkalarının eylemlerini yargılamaya başladığımızda onaylamadığımız bir şey bulmamız her zaman mümkün olacaktır. 2. Başkalarında sevmediğimiz veya anlamadığımız yanlar bizi ikinci aşamaya, yani suçlamaya götürür. Bizler mutlak değerlere takılırken gördüklerimizin bakış açısına göre farklı değerlendirilebileceği gerçeğini göz ardı ederiz. 3. Suçlama üçüncü aşamaya, yani intikama yol açar. Bu çok gizli olabilir. Örneğin söz konusu insandan uzaklaşmak şeklinde görülebilir. Ve hatta intikam alan insan bile yaptıklarının farkında olmayabilir. Tüm bu süreçte anlaşmazlık ve kabul edememe durumlarına paralel olarak gelişen bir küstahlık ve üstünlük hissi de söz konusudur. Bizden istenilmediği sürece karşımızdakini yargılamaktan vazgeçersek bu mekanizmadan da kurtulmuş oluruz. 48. Dost dediğin tahmin edip susma konusunda uzman olmalıdır. Her şeyi bilmek istememelidir. Gerçek dostluklar beğeni ve karşılıklı saygı üzerine kurulur. Nietzsche'nin sözleri de dostlar arasında olmazsa olmaz bir konu olan samimiyete dikkat çekmektedir. Çok sıkı dostluklar bir tarafın diğer tarafın hayatını didik didik etmek istemesi yüzünden bitmiştir. Anne baba rolünü üstlenmek üzere yoldaş olmaktan çıktığımız an arkadaşlıkta bir kırılma noktası yaşanır. Rahatlık duygusu yerini egemenliğe bırakır ve iki taraf arasında ilişkiye hiç yararı olmayan bir güç savaşı başlar. Güven duyup özelini paylaşma konusunda herkes karşısındakini hayatında nereye kadar sokmak istediğine karar verirken özgür olmalıdır. Çizdiğimiz sınırın ötesine geçilmesi karşımızdakini işgalci gibi görmemize neden olur ve soğuk bir savaş başlar. Albert Camus'un ilginç bir şekilde Musa İbn Meymun'a da atfedilen dostluğun sırrını çok iyi anlatan bir sözü vardır. Önümde yürüme, arkandan gelemeyebilirim. Arkamdan yürüme, sana yol gösteremeyebilirim. Yanımda yürü ki dost olalım. 49. Aynı sözcükleri kullanmanız anlaşılacağınızı garanti etmez. Aynı tecrübeye işaret eden sözcükleri kullanmak gerekir. Bu yüzden de ortak tecrübelere sahip olunmalıdır. Kalp Hapishanesi kitabında ortak tecrübe yaşayamamanın asıl sebebi şöyle anlatılır. Benim uzun bir yolculuğa çıkacağımı ve ne zaman döneceğimi bilmediğimi düşün. Sen de beni yolcu etmek için tren istasyonuna geliyorsun. İleride mektuplaşırken veya telefonda konuşurken bu veda anını hatırlarsak her şey yalandan ibaret olacak. Çünkü gerçek veda anından bahsetmeyeceğiz. Ancak gerçek olduğuna inanacağız. Seninki ve benimki tamamen farklı anılar olacak. Zıt oldukları da söylenemez. Sen trene binip uzaklaşan ve camdan el sallayan bir adam hatırlayacaksın. Öte yandan ben peronda hareketsiz duran ve giderek küçülen bir adam hatırlayacağım. Paylaşabileceğimiz tek izlenim bu işte. Diğerinin küçüldüğü izlenimi. Bu yansımasını duygularımızda bulacak. Birinden fiziksel olarak uzaklaştığında bilincindeki varlığı da giderek azalır. Bu şekilde düşünülünce görsel düzeyde gerçekleşenlerin zihinsel düzeyde gerçekleşecekler için bir hazırlık süreci olduğu söylenebilir. Başa dönelim. Tecrübe asla paylaşılamaz. Çünkü tek kişilik porsiyonlarda servis edilir. 50. Yalnızdı ve kendinden başkasını bulamıyordu. O da yalnızlığından keyif almaya başladı ve uzun saatler boyunca çok güzel şeyler düşündü. Sitelerde yalnız yaşayan insanlar giderek de çoğalıyor. Herkes kendini yalnız hissediyor. Yalnızlıklarıyla baş başa kalmamak için televizyonu bütün gün açık tutuyorlar. Uzun saatler internette takılıyorlar. Veya onları yalnızlıklarından kurtaracak bir şeyler deniyorlar. Öte yandan bireye olumlu enerji veren yaratıcı bir yalnızlık söz konusudur. Dünyayla bağlarımızı birkaç saatliğine kopardığımızda içimizdeki bilgelik pınarıyla bağlamı kurmuş oluruz. İnsanın kendi içine yaptığı ve daha önce tecrübe etmemişlerin korktuğu kutsal bir yolculuktur bu. Dünyanın gürültüsüne ve karmaşıklığına alışmış insanların çoğu kendi başlarına kalmaktan korkarlar. Bu buluşmadan kaçınmak için de dikkatlerini dağıtacak her şeyi denerler. Neden dikkatimizi dağıtmak isteriz? Neden korkarız? Düşünmekten, kendimize sormamız gereken soruları sormaktan korkuyor olabiliriz. Tüm bu dönüşüm bizi korkutmaktadır. Yalnızlık da bu dönüşümün gerçekleşeceği alandır. Yepyeni ve hayati bir yolculukla yeniden doğacağımız sahnedir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 116.